Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, değerli dostlarımız, İslam ve Hayat programında muhterem hocamız Nurettin Yıldız'la bugün tekrar beraberiz elhamdülillah. Hocam hayırlı günler olsun.
Amin cemiyan hepimiz için.
Afiyettesiniz, iyi görüyoruz elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Bizleri böyle inşallah hayır üzere bir araya getiren Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah hep hayır üzere kılar. Neyin hayır neyin şer olduğunu kul olarak bilmesek de hüsnü zannımız, şu yaptığımız işin
umudumuz,
ümidimiz hayır olduğuna hüsnü zan besliyoruz. Rabbimiz
amin.
Kabul buyurur inşallah.
Amin.
Muhterem hocam, tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat kılavuz insanı, hayatımızın kılavuz insanı, öncüsü, önderi, örneği. Zaman zaman tabii hayata dair, insanlara dair, kullara dair, her birimize dair bir takım sözleri, tespitleri oluyor. Bir hadis hepimiz belki zaman zaman sık duyuyoruz. Ama herkes sık duyuyor, olamayabilir elbette. Allah'ın öyle kulları var ki, onlar hayırlara anahtar, şerlere kilit gibidirler buyuruyor. Ne mutlu hayırlara efendim anahtar olan, şerlere kilit olanlara. Yazıklar olsun, yani şerlere efendim anahtar, hayırlara kilit olanlara buyuruluyor. Gerçekten tabii gök kubbenin altında, İnsan sayısı kadar farklı farklı meşrepler var. Farklı farklı o insanların hayata bakışları var. Davranışları var. Hocam hayırlara anahtar insan nasıl olur? Şerlere kilit nasıl olur? Bunlar üzerinde biraz konuşalım arzu ediyorum.
İnşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam İmam Gazali rahmetullahi aleyhin İhya-i Ulumuddin'inden emri bil maruf ve nehy anil münkeri anlattığı bölümü şöyle altı çizilerek dikkatli bir şekilde okunsa şöyle bir soru sorabilir insan. Bunun yeri yok sorunun ayrı bir mesele. Ya imanın şartları altı demiştik ama bu yedinci şart olması lazım. Emri bil maruf
o kadar
ve nehy anil münker. Çünkü ayetler, hadisler, dünya hayatından örnekler, bunlar hepsi toplandığında yani وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yani iman etmenin, mümin cemaatten olmanın temel karakterine dönüşüyor. اَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. Bir İhya'yı okuduğumuzda veya herhangi bir hadis kitabını, Riyaz-ı Salih'in okuduğumuzda bakıyoruz ki mümin süper bir İslam yaşayıp kendi ekseninde dönüp güzelce cennete gidip orada peygamberlerle buluşmak gibi bir proje üzerinden yaşamıyor.
Evet.
Bu süper bir mümin değil bizim ifadelerimizle. Süper mümin kim? Dinini yaşıyor, yaşatıyor. Yaşıyor ve yaşatıyor. İçinde İyiliklerin anahtarı, kötülüklerin de freni olmak gerekiyor. Öbür türlü kendi yumurtasını kendisi yiyen bir böceğe dönüyorsun. İyi böcek, kötü böcek ayrı bir mesele. İnsan Allah-u Teala'nın kurduğu bu düzende illa bir destek, illa bir nasihat, illa bir yönlendirme isteyen bir mahluk.
Evet.
Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun faziletlerini 40 sene saysak bitiremeyiz. Önlerinde Seyyidül Beşer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeseler o fazilete nereden ulaşacaklardı? Hasan Basri ve tabi'i nesli mübarek mi mübarek? Akşama kadar konuşsak bitmez mübareklikleri. Onlar İbn-i Mesud'u Ömer'i görmeseler nereden? Yani ashabı görmeseler nereden yapacaklardı bunu? Biz Kur'an okuyoruz elhamdülillah. Muallimlerimizi, hocalarımızı okurken görmesek nasıl okuyacaktık ki Kur'an'ı? Yani Tarzanca bir şey okuyacaktık. Belki onu da okuyamayacaktık. Annelerimiz, babalarımız yürümeyi, kaşık tutmayı, su içmeyi bize göstermeseler, biz bardağın su içmeye yaradığını belki 15 yaşında keşfedecektik. Yani illa insanız ya, günlük hayattan dine kadar her alanda bir örnek görmemiz gerekiyor.
Evet.
Bir teşvik bulmamız gerekiyor. İkaz görmemiz gerekiyor. Yoksa elektriğin çarptığını, ateşin yaktığını kolumuz yanınca anlarız.
Evet.
Kolumuz yandıktan sonra zaten eksik kalırız. Bir bela görmeden ikazla anlıyoruz. O ne yani münker dediğimiz şey. İşte bir baba, bir anne, bir öğretmen, bir arkadaş, bir dost. Yo, sigara bela bir şey, dikkat et demediği sürece herkesin dudağında bir de ben bakayım nedir deriz. O melete bir kere de alıştı mı ciğer, bu sefer zehirden zevk alan duruma gelirsin. Bu ümmet ve bu insanlık iyi örnek görmek, kötülükten de uyarılmak üzere kurulu bir hayatta yaşıyoruz. Böyle Allah-u Teala göstermiş. Hatta buz düşse bütün dünya, yani kış günü, iyice bir üşümemiş birisi ya da annesi onu iyice giydirip bir kere çıkmamış birisi normal güneşe çıkar gibi çıkacak. Ne olacağını bilmiyor çünkü. Daha önce bir tecrübesi yok. Biz geçmiş birikimlerin uzantısı bir hayat yaşıyoruz. İyiliklerde de kötülüklerde de birilerinin muhakkak bu örnekliği olması lazım. Kötünün örneği potansiyel olarak hazır zaten. Şeytan 24 saat 365 gün servis yapıyor. Devamlı servis yapıyor.
Kendi içimizde de fısıldayan bir nefsimiz var.
Şeytana kulak veren bir nefis var içeride.
Tabii.
Ama dışarıdan sürekli kışkırtıyor. Dolayısıyla biz iyiliğe anahtar olmuş, yani iyiliğe gaz pedalı olmuş diyelim.
Evet, evet.
Kötülüğe de fren pedalı olmuş birilerinin bulunduğu bir dünyada yaşarsak büyük bir nimet bizim için bu.
Evet.
Bir hoca efendinin misyonu budur aslında. Bir şeyh efendinin yaptığı işin özeti budur. Yoksa herkes Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredin ayetini görüyor.
Doğru.
Yani herkes içki haramdır görüyor. Herkes ananın babanın ahını alma diye zaten vicdanı da herkese söylüyor. Ama aileden olmayan, senden para beklentisi olmayan, alkış istemeyen, teşekkür istemeyen birisi yavrum bu böyle olmaz diyor sana. Bunun adı şeyhtir, bunun adı mürebbidir, bunun adı dadıdır. Her neyse adı bunun.
Evet.
Buna muhtacız bu dünyada. Kim bütün insanlığın ihtiyacı olan bu güzel görevi yerine getiriyorsa işte hadis onu övüyor. Allah ondan razı olsun.
Allah ondan razı olsun.
Esasen şimdi dedik ya böyle bir hocaya, böyle bir mürşide, şeyhe muhtacız. Aslında o da muhtaç.
Elbette.
O da bir tane-i salihaya muhtaç. Yani bir Ömer radıyallahu anh olsa bir Ömer olur bir lider, değil mi?
Evet.
Daha nereye gidecek? Ömer'den sonra nereye gidecek? Peygamber olman lazım. O da olmayacağına göre insanlığın Ömer'den daha öteye bir hedefi olamaz liderlikte.
Hocam bir tane-i saliha dediniz belki.
Şimdi onu açacağım işte.
Tamam.
Şimdi Ömer oldun diyelim. Yani daha ötesi yok bunun. Allah ondan razı olsun. Amin. Ama Ömer de olsan bir tane-i salihen varsa bir işe yarıyorsun. Sen de köreliyorsun. İş körlüğünden sen de kayboluyorsun o zaman. Bir tane-i saliha ne demek? Salih, yani Allah-u Teala'nın rızasını arayan danışmanlar grubu demek. Sende menfaati olmayan. Tabii efendim, tabii efendim, çok uygun da efendim demekten başka gayesi Allah'ın razıyım senden kulum diyeceği şekilde efendim bu uygun değil.
Evet.
Bu yaptığınızı ben uygun görmüyorum. İşten atılma, danışmanlık maaşına son verilme pahasına bile olsa
evet,
bu uygun bir şey değil. Bu yaptığınız Allah'ın şeriatına aykırı. Bu yapılırsa eğer bu insanlığın menfaatine değil. Evet, seçim kazanabilirsiniz. Allah'ı kazanamazsınız.
Evet.
Seçimle Allah arasındaki tercihte biz Allah'tan yanayız.
Kesinlikle.
Diyen birisi danışman, adı müşavir neyse artık, o bitanetün salihetün hadisi şerifte. Hadis ne buyuruyor? Allah bir idareciyi severse ona bir taneyi salihe verir. Etrafını onlarla kuşatır. Olmadı. Bu sizin makamınıza yakışmıyor der. Allah demek ki bir kulu saldığı zaman bunda hayır yok diye etrafını yağcı dolambaçlarla doldurur. Onlar onu sürekli şerre teşvik ederler.
Ya, Allah muhafaza. Bu hepimizde olabilecek şeyler.
Aile lideri için de geçerli.
Tabii.
Yani illa devlet yöneticisi anlamıyoruz burada. Evet, onu da anlıyoruz.
Tabii.
Ömer'den konuştuk ya şimdi.
Tabii tabii.
Onu da. Ama mesela bir örnek zikredeyim. Yani hep böyle büyük siyasetle düşününce kendimizi kaybediyoruz bu sefer. Bir örnek zikredeyim. Mesela bir baba, 3 tane çocuğu var. O babanın dünürleri var, arkadaşları var. İşte bir sürü arkadaşım hepimizin var mesela. Şimdi çocuğumuz A türü bir yaramazlık yaptı diyelim. Şimdi akrabamız bizim o bir taneyi salihemiz veya bir taneyi fasidemiz durumundalar. Yani iyi veya kötü danışma. Oturuyoruz. Ya bizim çocuk şöyle yaptı deyince. Bu zamanda çocuk mu kaldı? Çakacaksın onlara tokatı serseriler diyen bir ağabeyi düşün. Çocuğun amcası yani. Ne yapıyor bizdeki çocuğu değersizleştiren tempoyu artırıyor.
Artırıyor evet.
Ama abimize ben şikayet ettim. Abi dedim ya bizim çocuk çok fena. O da dedi ki sen nasılydın ki? Babam ne çekmişti seninle? Sabretsen ne olur? Görmedin mi Nuh Aleyhisselam nasıl sabrediyor? Mümkün mü ondan sonra benim çocuğa aynı hınçla bakmam? Biraz çeki düzen veriyor bana.
Evet, evet.
Mesela misafirler geliyor. Misafirlerin yanında çocuk yaramazlık yapıyor. Mesela çok ben... Yani Allah-u Teala biliyor niye kastettiğim. Kendimden örnek vereyim. Çocuklarıyla insanlar ziyaretime geliyorlar. Şimdi çocuğu, 6 yaşında çocuğu 60 bin kere şımartmış, tamam mı? Çocuk tanrıça zannediyor kendini. Benim yanıma gelince kapıda tembih ediyorlar herhalde. Burada hiç yaramazlık yok diyor. Çocuk içeri oturmadan başlıyor. Yani o çünkü bir saatte çocuk karakter değiştiremez
tabii,
ki.
Tabii tabii.
Çocuk yaramazlık yapıyor. Bakıyorum benim yanımda çocuğu azarlıyor. Cimcikliyor annesi, bir şeyler yapıyor. Hemen ikaz ediyorum. İki yanlış yapıyorsun diyorum. Birincisi, çocuk 10 dakikada düzelmez ki. Bunu zamanda niye böyle şımarık yetiştirdin? İki, bu çocuğu burada azarlarsan, bunu siz adeta peygamberi temsil eden bir adam diye getirmiştiniz. Beni öyle gösterdiniz ona. Benim yanımda bu çocuğu azarlamanız ne demek? Bunun aklında din adına zarar kalması demek. Ben ilk defa uyarıldım. İlk defa annem işte kızdı bana, suratını astı babam. O da bu adamın yüzünden oldu. Bu adam da kim? Bu kütüphanenin sahibi. Demek bu kitaplar baş belası. Yani
şuur altına böyle bir şey veriyorsun,
evet,
mesaj veriyorsun.
Çocuk tabii. Bunun kitabını, doktora tezini yazmayacak o gün. Ama şeytan bunu bir kenarda koyacak. Yarın gördüğü her sakallı hoca dede denen bir tipten uyuz adam. Onun yüzünden babam bağırmıştı. Nın yatırımını yapıyorsun fark etmeden diye mecburen ikaz ediyorum. Orada ben ne yapıyorum anneye? Bir taneyi salihe oluyorum. Belki kafamı şişiriyor o çocuk ama Allah rızası için bir ziyaret yapılmış. O kadar da bana eziyet olsun diye düşünüyorum. Demek ki ben orada anneye veya babaya her kimse iyi bir arkadaş, iyi bir danışmanlık yapmış oluyorum. Anneliğine sabır katıyorum. Babalığına sabır katıyorum. Benim olmadı. Ben zaten başım ağrıyor. Akşama kadar başım şişti. Bir de siz geldiniz diyecek olsam haklıyım. Zahiren haklıyım. Hakikaten de başım. Her gelen çocukla ben öyle uğraşırsam ben orada tımarhane değil benim odam. Ama nerede Allah'tan sevap bulmak? Haklı olabilirim ama o anne eve gittiğinde çocuğuyla ilgili bağlantılarında problem olacak. Biz bir hocaya
yani
gittik.
Yani hocam hakikaten bu anlatırken çok önemli bir şey. Bir insanın her amelinde kendini kontrol ederek böyle bir güzel niyet sahibi olmaya kendini bir şekilde zorlaması da önemli bir şey ya. İyi bir şey söylüyorsun. Şu an çok önemli bir misal veriyorsunuz.
Ama hocam iyiliğe anahtar nasıl olur? Nasıl olur? Onu örneklendiriyorum.
Önce ona niyet etmek gerekiyor değil mi? Yani işte... Ya bu bak o çocuğu düşünüyorsunuz siz. Diyorsunuz ki bu çocuk gelecekte dine, dindara ya da dini lidere karşı, dini liderlere, hocalara karşı bir tepkisel olmasın diye bir çileyi göz alıyorsunuz. Bir ama
mini de olsa
orada yani, mini de olsa diyelim. Çok da mini sayılmaz ama böyle bir ulvi bir niyet oluşturma insanın yüreğinde. Bu neyle oluşuyor bu?
Hocam derdin olacak, davan olacak ve burada en önemli konu da günübirlik düşünen bunu yapamaz herhalde.
Evet.
Günübirlik de ben bu dinlenme saatim benim dersin. Ama ahireti, Allah'ı ve rızasını ve zâlikel fevzül azîm.
Ya.
Asas büyük kazanç olan Allah'ın rızasını. Ama benim şahsımda madem örnek verdim, ben hoca isem eğer.
Evet.
Oturup kalktığım çok önemli. Tavırlarım önemli, kıyafetim önemli, sakalımın şekli önemli. Yani mesela çocuk geliyor, ben uygun olmayan bir pozisyonda olabiliyorum. Abdese çıkarken pat diye geliyor. Ben çocuğun beni öyle görmesini istemiyorum. Pehlivan gibi hoca soyunmuş nereye gidiyor gibi. Yani kıyafetin düzgün olacak. Neticede iz bırakıyorum ben çocukta. Ben sıradan bir akraba bile değilim.
Evet.
Onun belki de hani büyük oranda da böyle oluyor zaten. Anneler şöyle bir adama gidiyoruz, böyle bir adama gidiyoruz. Mesela onlarca çocuk geliyor. Önemli bir bölümü dede diye bana sarılıyor. Çünkü evde annesi mutfakta işte bir film ders izlerken bu hoca dede, bu hoca dede deyip sevdirmeye çalışıyorlar. Ne yapacak anne yani?
Evet.
Çizgi film seyrettiriyor. Bir de bir hoca gösterim istiyor. Biz onu hak ettik etmedik ayrı bir mesele. Yani o Allah yardımcımız olsun. Zor bir konum. Ama hakikaten hoca dede diye bir ses duymak ürkütüyor insanı hocam. Benim de torunum var. Yani onun da dede demesi hoşuma gidiyor ama ne var deyip ben geçiştirebilirim onu. Adı üstünde dede, bugün olmadı yarın. Bu çocuk ilk defa işte din temsil eden bir insanla buluşturuluyor. Çok yakın günlerde bir örnek olarak anlatayım. Böyle 4 tane teker üzerinde yürüyebilen, ayakları çalışmayan bir çocuk getirdiler bu yakın günlerde. Çocuk 3 yaşında, işte daha henüz baba anne diyebiliyor. Belden yukarısı çalışıyor, çocuğun ayakları yok. Yani böyle tekerlekler üzerinde, ben de oyuncakla oynuyor zannettim çocuğu. Meğer ayak çekiyor. Çocuk odama girdi, böyle tekerlekle yürüyor. Bir koşarak geldi ki çocuk, o tekerlekler düşecek çocuk masama Allah çarpacak Allah zannettim. Yani çocuğa günlerce, bir de hasta çocuk olduğu için tabii ödül olarak seni hoca dedeye götüreceğiz, hoca dedeye götüreceğiz. Aileden biri olmuşum ben. Ondan sonra masamdan kalktım. Gittim onun o yürütülen şeyinden tuttum. Adını sordum, adını söyledi. Bana sarılmak istedi baktım. Dedesi de herhalde uzak bir yerde. Yani ciddi dede zannetmiş beni. Kesinlikle o çocuk yani benden Kur'an okumaya gelmedi. Ben ona abdestin farzlarını anlatacak halim yok. Ama hocalık, dedelik konumunda çocuğun zihninde iz bırakabilirim. Çünkü o sadece ona iğne yapan doktor biliyor. Beyaz önlüklü birilerini biliyor. Kültür fizik hareket yaptıran, fizik tedavi yaptıran hemşireleri tanıyor. Sakalıyla, tatlı ikramıyla, oyuncak hediyesiyle hoca onun aklında bir izdir. Ki ben öyle yapmaya çalıştım. Oyuncaklar verdim, balonlar verdim. Ondan sonra bunları şişir dedi.
Maşallah. Hocam hakikaten süremiz de doldu ama yani demek ki her seviyede açılacak hayır kapısı da ayrı bir şey.
Ama
yani,
bu çocukta umudum başka benim evet, hocam. Evet. Bu 25 yaşına geldiğinde ben de bu dünyada olmadığım zamanlarda inşallah iyileşmiş olur o çocuk. İyileşsin veya iyileşmesin sabah namazına kalkacağı zaman ya da bir hadis duyduğu zaman dinle ilgili bir şey duyduğu zaman hoca kelimesini duyduğu zaman aklına güzel duygular gelsin.
Ne kadar güzel.
Bir balon yani, 5 kuruş etmez aslında.
Evet. Estağfurullah. Ya kişiye göre, o yaştaki çocuğa göre balon Mercedes'ten daha büyük bir iş.
Büyük. Tabii.
İş görür. Aziz dostlar, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında hayırlara anahtar olmak, şerlere kilit olmak başlıklı bir konuşma ya da sohbet yapıyoruz. Hocam, birinci bölümden biraz doğrusu etkilendim. Orada yani 3 yaşındaki bir yavruya da onun da hayır kapılarına anahtar olabilmek de mümkün. Belki 70 yaşındaki insana da bir hayır adına bir anahtar farklı bir şekilde olmak mümkün. Burada iki şey gördüm, hani önemli bir şey gerçekten. Bir, herkesin anahtarı aynı olmak durumunda değil. Değil mi?
Ben masraflı değil.
Evet, masraflı değil. Masraflı mesela değil. Biraz önce birinci bölümde bir hoca efendinin ne tür hayırlara anahtar olabileceğine dair, olması gerektiğine dair güzel mesajlar verdiniz. Yani tüccarın bir hayır olma, anahtar olma yönü bir farklıdır değil mi? Öğretmeninki bir ayrıdır. Ne bileyim işte bir müdürünki bir ayrıdır. Patronunki bir ayrıdır. Fakirinki bir ayrıdır. Önemli olan demek ki hayra kilitlenmek mi hocam? Bu hayır derken de neyi kastedeceğiz? Hani Yüce Rabbimiz, siz bir şeyi hani seviyorsunuz, tamam güzel, o sizin hakkınızda şer olabilir. Siz bir şeyi iyi görmüyorsunuz, o hakkınızda da hayır olabilir. Bu anlamda hocam, bilinen hayırlar ya da hocam, ya da hayır nasıl tespit edeceğiz?
Maruf.
Evet. Maruf ne?
Maruf, Allah'ın razı olduğu, insanın faydasına olan her şey.
Evet, insanın faydalı.
Bir insan yani, faydalanıyor mu o kadar.
Bir kere haram olmasın yaptığımızı işte.
Allah razı olacak yani.
Evet.
Allah razı olacak. Dolayısıyla bu parayla ilgili bir şey değil.
Evet.
Para da bunun alanlarından birisi. Ama ağız bu marufu en iyi bir şekilde yapıyor. Mesela 70 yaşındaki insana bir örnek vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm üzere olan birisi, sekerat dediğimiz pozisyondayken, evet, onun yanında kelime-i tevhid zikredin buyuruyor.
Evet, evet. Değil mi? Ona bir hayır anahtarı o.
Orada en büyük hayır o.
En büyük hayır
o. Acil 112'den 112 defa daha değerli bir şey o. Şimdi yolcu zaten belli ama direkt la ilahe illallah de, gidiyorsun. Bak son şansın. Böyle demeyin mi? Nasıl diyorsun?
Zorlamayacaksınız.
Öyle dersen şeytan ona biz gavur muyuz dedirtir. O gavur muyuz sözü son sözü olur, gitti adam.
Ya.
Ne yap peki? Yanında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. O ana sürekli o ses, ha la ilahe illallah diyeyim diyor. Bir kere dedi onu, zaten cennete girdi elhamdülillah.
Ya, elhamdülillah.
Bu sebeple orada bak en büyük anahtar ona la ilahe illallah demek.
Evet.
Ben birinci bölümde de çocuktan sonra zikretmek istiyordum. Ailede hayır anahtarı kadar güzel bir anahtar yok. Bu söz de olacak bir şey hocam. Yani karı koca birbirlerini bir sene iki sene tanıyacaklar. Bunun hiç çaresi yok.
Evet.
Mesela evlendi, yani hangi alim nikahınızı kıyarsa kıysın, iki yabancı bir araya geliyor. Daha önce bunlar haram bir şekilde bir araya gelip birbirini tanımış olsalar zaten bereket yok o nikahda. O zaten çürük bir şey. Bunlar belli ki birbirlerinin en fazla fotoğrafını görmüşlerdir. Mümin ve mümine bir araya geldiler. Bunlar hocam, bir defa kadın hamile kalana kadar bir tanışma süreçleri var. Kadın hamile kalınca o hamilelik kadında bir takım sıkıntılar tabii olarak oluşturacak. Yapmaya başlayacak erkek. Bu böyle değildi. Dolayısıyla ikinci dönem o hamilelik dönemi. Üçüncü dönem çocuğu olduktan sonra kadın. Bu üç çocuğu olunca da kadının o kalbindeki kocasına olan muhabbetten pay gidecek biraz. Hiç çare yok. Ve çoğunluğunu çocuk alacak artık. Böyle bir düzen. Öbür türlü dünya bugün 8 milyar olmazdı herhalde. İlk 100 senede insanlık kökü kurur giderdi. Yani illa anne o çocuğa kocasından alacak, o tatlı günler bitecek, balayı bal senesi bitecek, geriye güzel bir çocuk sevgisi
hocam,
gelecek.
Takılayım. Şimdi eksilmeden, yani şimdi Cenab-ı Hak'tan şöyle istesek olmaz mı? Muhabbet de bir rızıktır. Allah'ım rızkımızı bollaştır. Hem eşime yeteri kadar muhabbet verebileyim, hem yavruya verebileyim.
Madem amin.
Her çocuk madem rızkıyla doğuyor, manevi rızkıyla da doğsun.
Amin ama, amin ama hocam. Yani erkek de bıraksan o eski sevginin kalması, daha fazlasını istiyor. Yani çocuğu sadece...
Ona mı kıskanıyor çocuğu?
Çocuğu sadece kardeşi kıskanmıyor, babası da kıskanıyor.
Babası da kıskanıyor.
Babası, bu fıtratı önleyemeyiz hocam. Bu da bir imtihan çünkü. Şimdi bu üç aşamayı geçmedikçe eşler birbirini tanımıyorlar aslında. Yani bir kadın çocukluğundan sonra kocasının ona ne kadar iyi insanlık yaptığını görmek istiyor. Bu önemli. İlk günlerde herkes al gülüm ver gülüm. Çok iyi. Hamilelikte yemek yapamıyor, kusuyor, bir sürü sıkıntılar oluyor. Bir gün iki gün bitmiyor bu dert. Diyor mu erkek, demiyor mu? Şimdi bu tanıma sürelerini kazasız belasız atlatanlar 80 seneyi buluyor işte.
Ha, demek ki burası çok önemli. Yani.
Bu üç dönem çok önemli hocam. Birinci basamak, ikinci, üçüncü basamak. Bu dönemde, bu üç basamaklı dönemde ki çocuk dönemi belki 3 sene, 4 seneyi bulur. Mesela bu demin anlattığımız, birinci bölümde anlattığımız kadınınki yıllar sürecek.
Evet.
O sadece çocuk büyütmüyor. Bir de hastane işletiyor kadıncağız.
Evet.
Şimdi bu dönemde bir Müslüman anne, bir Müslüman kaynana taraf tutarak kızım sen gene şöyle yap demesi var. Kızım ve oğlum deyip adil bir şekilde aralarına sulh yapması var. Anahtar bu işte.
Orada da bir saadet anahtarı açıyorsunuz.
Kızın ya da bütün bir hayatını yönlendiriyorsun. Evet, evet. Çünkü bu 3 kademeyi sorunlu bir şekilde geçiren karı koca 50. senelerinde de paldır küldür yaşayacaklar. Şeytan affetmeyecek bunu. Çünkü temelde bir sorun var.
Kullanacak onu.
Mesela kadın diyor ki ben hastanede kıvranırken de bu adam kabaydı diyor. Oradan başlatıyor kavgayı.
Evet.
Ben boğuluyordum diyor. Ben düşük yapacaktım diyor. Bu arkadaşlarındaydı diyor. Bana geçmiş olsun diyor. 2 gün sonra dedi diyor. Yani halbuki üzerinden 20 sene geçmiş. 4 çocuk olmuş ondan sonra. Hayır. Orada başlamış. Yatırım orada yani. Biz unutuyor zannediyoruz. Şeytan unutmuyor hocam.
Unutmuyor evet.
Şeytan unutmuyor. Melekler de unutmuyor. Melekler hiç unutmuyor. Şeytan cehenneme girince her şeyi unutacak. Bizi bırakacak ama melekler bırakmayacak. Fakat şeytan tohumlama yapıyor.
Evet.
Bunu yazıyor bir kenara. Senin en acı gününde. 2. Bu adam şuradaydı.
Yani demek ki bunlar da hocam hani hadisin ikinci kısmındaki şerre anahtar olan.
Hocam bir şeyin hayır var, anahtarı mi oluyorsan otomatik olarak şerri de oluyorsun.
Şerri de oluyor.
Sadece beyaz yok dünyada. Evet. Kara da var. Dolayısıyla bir anne, bir baba, bir kayın, bir kaynana, bir elti kullandığı bir kelime bir ailenin hayatı veya ölümü olabiliyor. Hangi geçimsiz aileyi alırsanız alın, yani problemli bir karı koca alın, onu mümkün olsa da filmi geri götürüyoruz ya YouTube'da.
Evet.
Onun filmini geri götür, götür, götür, götür. %80'den fazlası hocam, tecrübelerle söylüyorum. Evet. Diğer arkadaşlarla da istişare ediyoruz bunu. Birisinin zehir bir sözüne gidiyor her şey. Veya cennet olacak bir sözün kıymetini bilmemişler. Onun için hocam düğünde Allah bir yastıkta kocasın, mübarek etsin edebiyatıyla olmuyor bu iş. Sen ziyarete gittiğinde Adem Hoca, Nurattin Hoca bir arkadaşı ziyarete gittik. İşte bize bir ikram getirdiler. Kahvenin köpüğü olmamış. Adam da özür dilemek için ya bizim kadın hala bir kahve yapamıyor. Kusura bakmayın işte mahcup olduk dediğinde neyse bunu da böyle içelim demek var. Git kadını döv anlamına geliyor bu. Bir de Allah Allah bu cennet tahammı mıydı? Köpüksüz olsa ne olur? Sen ne biçim Müslümansın ya? Bir kadın köpükten dolayı azarlanır mı? Ne biçim söz bu? Deyip tövbe estağfurullah ben bir yanlış iş yaptım demek var.
Ya, orada bir şer kapısına
hocam bir kelime
kapatıyorsunuz.
İkisini de biz ayak ayak üstüne attık arkadaş arkadaş. Ne yapalım her kadın yapamaz kahve diyorsun.
Deyiveriyorsun.
Yani benden sonra hesabını sor bu kahvenin demek oluyor. Şeytan ona gördün mü? Adem Hoca, Nurattin Hoca geldi bir kahve ikram edemedin sen. Kadının annesi de böyle zaten diyor ve iş bitiyor hocam. Bir daha 20 sene sonra onlar avukata gidecekler. Ama o 20 sene senin bıraktığın zehir tohumu o ailede hep ayrı kotları çıkaracak.
Subhanallah. Evet.
Camide de böyle hocam. İmam Efendi konuşurken de böyle. Düşünebiliyor musun? Camide mesela yanlış oturuyorsun. Bir ihtiyar diyor. Ajan mısın nesin sen böyle mi namaz kılınır diyor. Bir ihtiyar da geliyor. Sana diyor ki yavrum ben de camiye ilk geldiğimde böyle oturmuştum. Allah razı olsun. Bir dede yavrum öyle oturulmaz. Sol ayağının üstüne otur demiş. Otur bakayım nasıl oluyor. Bir de bir öpüyor seni. Aferin yavrum çok güzel oldu diyor. Biri öğretmen. Biri de dinamit. senin dinine dinamit koymuş adam. Yani bir sözümüzün maliyetini hesap edemeyiz. Şimdi ben hoca olarak bunları söylüyorum. Şimdi genç olduğum hocalık günlerim de vardı. 30 yaşındayken de ben mikrofonların karşısındaydım. Şimdi 60 küsür yaşındayım. Gene mikrofonların karşısındayım. Şimdi bazı sözlerimi değerlendiriyorum. Doğru, hadise uygun söylemişim. Bana öğretileni aktarmışım ama o söz öyle söylenmemeliydi geçiyor içimden. Ya. Doğru olabiliyor, yerinde olmuyor, tatlı olmuyor, narin olmuyor. Özellikle ailede ve özellikle insanlara din tebliğ edenlerde ve özellikle yeni nesli Müslümanlaştırmaya çalışanlarda dalgavukluk haram, kılıbıklık haram. Yani din adına yağcılık haram ama nezaket farz.
Evet.
Tatlı sözlülük farz.
Hocam bunların zarafetin farz olduğunu, tatlı sözün farz olduğunu bu şekilde farz diye ifade etmek de çok etkileyici oldu.
Ama hocam nazik bir peygamberin
ümmetiyiz değil mi?
Beşir ve nezir ama rauf ve rahim.
Evet. Bazen hocam şunun için söyledim. Biz edep falan deyince sanki farz var, işte sünnet var, müstehaf var, bir de edep var. Yani ama edebin öylesi var.
Aç içine edebin değil hocam.
Adam,
bina diyorsun içinde 40 tane oda var.
40 tane oda var. Farz olanı da var. Müstahap olanı da var. Ya.
Hocam bir hocanın nezaketi farzdır. Kılıbıklığı haramsa
yani bir hocam, hocalara bir ilmihal yazmak lazım hocam. Hocalar derken hepimizi kastediyorum. Yani hoca diye adlandırıyorlar ya insanlar.
Hocaları... Bizsek hoca ne he. edelim? Kader buymuş işte.
Evet. Yani kendimize bir ilmihal yazalım hocam.
Kesinlikle. Adab-ı muaşereti önce hoca öğrenmesi lazım. Önce öğretmen öğrenmesi lazım. Önce anne baba öğrenmesi lazım. Sonra çocuk zaten otomatik görecek.
Otomatik görür.
Kaşık tutmayı görüyor da nezaketi niye bizden görmesi? Ama çocuk bakıyor ki evimize misafir geldiğinde baba ah yavrum şunu getirir misin diyor. Misafirden sonra nerede senin ödevler diyor. Bunu çocuk anlıyor.
Anlıyor tabii.
Bakıyor ki bu tiyatro böyle oynanıyormuş. O da misafir gelince anneciğim ben de oturur muyum diyor. Misafir gittikten sonra ayak üstüne atıyor. Yani bu kendi kuyumuzu kazmaktan başka veya kendi kulemizi kurmaktan başka bir şey değil. Bir hatıramı nakledeceğim hocam. Bir kadın hanım kardeşimiz ısrarla benden randevu istemiş. Geldi. Birkaç sene oluyor bu dediğim olay. Yaşlı böyle 45-50 yaşlarında bir hanımefendi.
Hocam 45-50 yaşlarında hanımefendiler daha genç oluyorlar onun için.
O zaman
yaşlı falan demeyin.
50'yi geçmiştir.
Evet.
Dedi ki hoca efendi ben size bir şey sormaya gelmedim dedi. Ama size teşekkür etmeye ve dua etmeye geldim dedi. Buyurun dedim. Dedi ki ben işte 17 senelik evliyim dedi. 17 senedir 2 haftadır dayak yemiyorum diyebilirim.
Allah Allah.
Eşim beni hep dövüyordu dedi. Bunu da siz sağladınız dedi. Hayrola dedim. Nasıl oldu dedim. Dedi hocam eşim sizin bir dersinize gelmiş dedi. O derste erkeklerin en naziği diye bir ders yapmıştım. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pek çok hanımı olduğu halde onlara eziyet ettiği de olduğu halde nasıl nazik davrandığını anlatmış ve erkeklerin en naziği odur kainatta demiştim. Tabii dersin başlığı bu ama dersin içinde uzun uzun konular da var. Yani o zamanlar bir saat konuşuyordum. 60 dakika bunu anlattım. Adam bu dersi dinlemiş. Bizim derse gelmiş, dinlemiş. Dersten sonra eve gitmiş. Hanımından helallik istemiş.
Allah Allah.
Bundan sonra dayak yok demiş. Çünkü ben Müslüman değilmişim demiş. Ya kaba adamdan Müslüman olmaz diye bir anlayış çıkarmış adam bundan.
Allah.
Ve kadın da tiyatro bu gene döver beni gibi düşünmüş. Daha geniş anlattı da ben böyle özetini anlatıyorum. 2 hafta geçince aradan bakmış adam sözünde duruyor. Bana teşekkür etmeye geldi. Hatta hiç unutmuyorum. Kadın dedi ki hocam dedi. Ben dedi 15 yaşından beri hiç namaz bırakmadım dedi. Hep namaz kıldım. İçimden geçiyor. Allah onları sana versin ben bir daha kılayım diyor. Böyle.
Allah Allah.
Çocuklarımın yanında dayak yiyordum ben diyor. Nezaketin hocam. Bir yeri var insan hayatında. Evet biz bunu temsil ediyoruz diye bir iddiamız yok. Yani etsek zaten böyle olmazdı işler. Elbette temsil edemiyoruz.
Fakat o cümle ne büyük bir anahtar olmuş hocam ya.
Yani o ama benim peygamberim
yani
mi hocam?
Şöyle Rauf, diyelim, Rauf dinle, bir dinleyicilerimiz hakikaten o önemli bir şey yani. En nazik, nasıl duruyor?
Erkeklerin en nazik.
Erkeklerin en nazik diye yazsalar çıkar herhalde çıkar. Öyle bir şey. Hocam bugün ne kadar ihtiyaç var?
Bu peygamberin şeylere. Kaba, işte kazak erkeği, yorgan erkeği gibi böyle isimlerle anlandırılmış ümmetin olmak oturmuyor yerine.
Oturmuyor.
Hocam. Oturmuyor. Yani pamuk gibi bir babadan ceberut bir evlat çıkması gibi ters bir şey bu. Elbette sululuk, laçkalık, lakaytlık, vurdum duymazlık, randevusuzluk, sözünde durmamaz bu düzeye değil yani. Hem beşir ve nezir, uyarıcı, ikaz eden bir peygamber, hem de rauf.
Evet, evet.
Hem de rauf, nazik.
Evet. Hocam aşağı yukarı 60'a yakın program yaptık sizlerle. Doğrusu iki şeyde ben hani benden Nurettin Hoca'yı okuyorum. O da beni okuyordur muhtemelen. Şöyle sözlerinizle okuyorum, duruşunuzla. Bir anne baba derken çok böyle bir hakikaten iş bakıyorum dönüyor dolaşıyor oralara geliyor. Bir de aile diyorsunuz. Dönüyor dolaşıyor. Mutlaka misallerinizin içinde çok önemli bir aile konusu var. Demek ki yani aslında ailenin farzları öyle diyelim hocam ya. Ailenin farzları. Ya ailenin ilmihali bazen aile ilmihali falan da var ama bu farklı bir şey. Yani bir böyle ne diyelim ailenin hayatının da çok özel bir ilmihali sizde oluşmuş gibi. Bunu hissediyorum.
İnşallah.
Ne kadar güzel olur böyle bir şey
ama
çıkarsanız.
Hocam. Ümmeti Muhammed'in halifesi yok, devleti yok, Birleştirilmiş Milletler'de değeri yok, dünya coğrafyasında petrolünü kendisi kullanamıyor. Bunların hiçbirine bir hoca olarak benim yapabileceğim bir şey yok. Yani çatlasam, patlasam gene halifesi yok ümmetin. Gene birlik olmuyor. Müslümanları korona bile bir araya getiremedi. Olmuyor. Ama ben anam,
ama olur hocam, ümitsiz değilsiniz.
Hayır, geleceğim şimdi. Ben annem ve babama bir ben olarak ve beni dinleyen herkes olarak annem ve babama Allah'ın emrettiği tazim, tebcil ve hürmeti gösteririm. Cennetimi kazanırım. Evet. Ve benim üreme merkezim gibi duran, üretim merkezim gibi duran ailemi korurum. En azından çekirdeği muhafaza ederim. Böyle becerir, kendimizi koruyabilirsek yarın halifemiz de olur.
Ya.
Yarın dünyaya da hükmederiz. Evimize hükmedemediğimiz için dünyaya hükmedemiyoruz. Aslında biz Kudüs'ten önce evlerimizi kaybet. Bir enteresan anekdot ama hadis değil, millete hadis anlatıyor zannediyor. Ömer bin Abdülaziz var ya.
Evet.
Rahmetullahi aleyh. Yani ashab-ı kiramdan sonra zaten
ümmetin hüsnü zannını almış bir büyük halife.
Beş numara. Siyasette beşinci kişi rahmetullahi aleyh. O deptebeli bir Emevi ailesinin çocuğu aslında o.
Tabii.
Yani öbür Ömer gibi değil.
Evet.
Yani çok zengin altınlar, gümüşler, mücevherler, cariyeler arasından çıktı geldi.
Ömer bin Abdülaziz.
Ömer bin Abdülaziz. Öbürü İslam'la beraber zaten bir derya, öyle geldi öyle gitti o. Karısı da bir halifenin kızı. Karısı da hani bir halifenin kızı.
O da sıradan bir hanımefendi değil.
İşte buraya kadar, dirseğe kadar altınlar diyelim. Yani işte önceki halife Süleyman bin Abdülmelik'in vasiyeti üzerine halife ilan ediliyor. Beyat töreni var. Beyat töreni ne demek? Yani görev teslim töreni.
Tabii.
Osmanlı'da kılıç kuşanma hani deniyor buna. Şimdi bekleyin diyor. Bekleyin diyor. Evine gidiyor. Fatıma diyor hanımına, karısına diyelim. Senin mücevherlerin falan nerede diyor. İşte şurada diyor, getir onları diyor. Getiriyor, bir torbaya koyuyor. Yanındakine diyor ki bunları Beytülmal'e teslim et, gel çabuk diyor. Kadın da ne yapıyorsun, bunlar babamdan diyor, kaldı diyor. Şöyle babası da halife. Tabii her gün 100 gram altın, 100 gram altın babasında. Babana nereden kaldı sanki? Baban deve çobanıydı zamanında. Şimdi onları alıyor. Çulsuz bir kadın haline getiriyor onu. 2-3 dakika içerisinde Beytülmal'e teslim et. Yani hazineye götür bunları, tutanak tut getir bana diyor. Sekreterine getiriyor. Ne yaptın sen diyor. Beni ne yapıyorsun sen diyor. Ben beyat törenine gidiyorum diyor. Görev teslim alacağım diyor. Benimle ne ilgisi var onun diyor. Hocam müthiş bir cümle. Diyor ki men lem yahkum imra'a la yahkum devle diyor.
Allah Allah.
Kadınına hükmedemeyen devlete hükmedemez diyor. Hocam 26 ay kalmış iktidarda diyelim. Bak ümmetin 5. büyük adamı olarak ya. Anılıyor. Fakirliği sıfırlamış 2 senede ya. Afrika valisi mektup yazıyor. Zekat verecek yer bulamıyorum ben ne yapacağım diyor. Gençlerin evliliği için yatırım yap diye mektup yazmış hocam. Düşünün dünyada kıtlık var.
Ya.
Zekat verecek yer bulamıyor. Varlığı bereket olmuş ama politika ne? Kadına hükmedemedikçe devlete hükmedemem.
Evet.
Ben de bundan diyorum ki ailemi kurtarmadıkça hilafeti kuramam ben zaten. Ben Kudüs'ü kaybetmeden önce kağıthanedeki lale bahçelerinde kadını kaybetmiştim, aileyi kaybetmiştim. Sonra Kudüs gitti hocam. Sadabat olmasa Kudüs olmazdı. Dolayısıyla ben önce becerebileceklerimi yapayım. Beceremediklerimde de Allah'ın yardımını isteyeyim. Yani aileyi becerebilirim. Anama babama hüsnü amel yapabilirim. Allah da benden razı olur. Yapacak başka bir şey yok.
Hocam çok teşekkür ederiz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim iyi bir çığır açarsa, iyi bir çığır açarsa o çığırda yürüyenlerin ecrinden bir şey eksilmeden yine ona yapanların bir ecri de verilir. Gerçekten hayırlara anahtar olmak böyle bir ecir kapısı, dehşet bir kapı, hazine veriyor insana. O zaman şöyle bir duayla bitirelim. Rabbimiz hepimizi hocam hayırlara anahtar, şerlere kilit olanlardan eylesin. Çok teşekkür
aksinden
ederiz.
Aksinden de muhafaza buyursun.
Aksinden de muhafaza buyursun. Ümmete salah verecekken fesat vermek gibi bir bedbahtlıktan hepimizi Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.
Amin.
Aziz dostlar, inşallah bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz.